Buluşma noktamız Erkan Radyo. La Tahzen. Önemli olan muhabbet ve gönül genişliği. Abbasi halifesi Memun'un oğlu Ali, saraylarda varlık içinde yaşayan bir gençtir. Dünyalık anlamında her şeye sahiptir. Sarayının balkonundan dışarıyı seyrettiği günlerden bir gün, kızgın güneş altında gün boyu çalışan bir adam dikkatini çeker. Büyük bir şevkle çalışan adam, namaz vakitleri geldiğinde Dicle Nehri'nin kenarında abdestini alıp namazını kıldıktan sonra yoğun iş temposuna geri dönmektedir. Birkaç gün boyunca adamı gözlemleyen halifenin oğlu bir gün adamı yanına çağırtır. Adamın hanımı, iki kız kardeşi ve annesiyle beraber yaşadığını, günlerini genelde oruçlu geçirdiğini, o gün ne kazandıysa onunla orucunu açtığını öğrenir. Adamın hikayesini dinleyen emir, ona mutlu olup olmadığını sorar. Adam, Allah'a hamd ederek, ailesiyle birlikte son derece mutlu olduğunu söyler. Rivayet olunur ki, Halife Memun'un oğlu Ali, bu hadiseden sonra babasının sarayını ve sahip olduğu tüm maddi imkanları terk etmiştir. Yıllar sonra, marangozluk yaptığı bir dükkanda vefat etmiş olarak bulunur. Bu kıssa bana Ashab-ı Kehf'in hikayesini hatırlatır. Onlar da saraylarda, köşklerde yaşadıkları halde gönüllerinde büyük bir darlık, huzursuzluk hissediyorlardı. Çünkü küfür yanı başlarındaydı. Bu yüzden maddi imkanlarını ve saraylarını terk ederek Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi bir mağaraya sığındılar. İçlerinden biri şöyle demişti: "Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın." Kehf 16. Buradan da şunu anlıyoruz ki darmış gibi gözüken yerler halis bir iman, muhabbet, meveddetle genişliyor, sıkıntılara, geçim zorluklarına, belalara tahammül çok daha kolaylaşıyor. Engelli ve gönlü yaralı kardeş, bu müjdeler sana. Cenab-ı Allah bazen insanın gözünü, ayağını vesaire herhangi bir uzvunu alır. O kimseye aczini, zaafını, fakrını hissettirmek ister. Ama onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. İşte bu anlamda Allah Resulü engelli, gönlü yaralı kardeşlerimiz için çok güzel müjdeler veriyor. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ben kulumun iki gözünü kastederek iki sevgilisini almakla imtihan ettiğimde o buna sabrederse iki göze bedel olarak ona cenneti veririm." Bir diğer hadisi şerifte Ebu Musa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ciğer paresini kaybedip de sabredenler için güzel bir müjde veriyor. Bir kimsenin çocuğu öldüğü zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine "Kulumun yavrusunun canını kabzettiniz mi?" der. Melekler "Evet" derler. Allah "Ciğer paresini aldınız öyle mi?" der. Melekler "Evet" derler. Allah "Kulum ne söyledi?" der. Melekler "Sana hamd ederek biz Allah içiniz ve ona dönücüleriz" dedi. Allah "Kulum için cennette bir köşk bina edin ve adını Hamd Köşkü koyunuz" diye nida eder. Demek ki musibete sabretmek, kaza ve kadere rıza göstermek lazım. Malın da, evladı Yalin'de birer emanet olduğunu, günü geldiğinde emanetin verileceğini bilmek gerekiyor. La tahzen, üzülme. Çünkü üzüntü, endişe ve kaygı dolu hayat, ruhsal hastalıkların baş düşmanıdır.
Saadettin II ile Helal Gıda, Helal Hayat programı başlıyor.
Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bugün yine inşallah Helal Gıda, Helal Hayat programında muhterem hocam Hüseyin Kamil Büyük hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir yayın yapmış oluruz.
İnşallah. Sizler için çok zahmet oluyor biliyoruz. Karşıdan bu tarafa trafikte, trafik yoğunluğunda binbir çileyle geliyorsunuz zorluklarla. Teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Hocam hatırlarsanız geçen haftalar içecekler konusunda konuşmuştuk. Bu hafta içinde inşallah unlu mamuller, etler ve işlenmiş etler üzerinde konuşuruz diye bahsi geçmişti. Muhtemelen dinleyicilerimiz de bu konuyu merak edip bizlerden şimdi inşallah güzel bilgiler bekliyorlar. Geçen hafta için elhamdülillah güzel dönüşümler aldık. Dinleyicilerimize, Müslüman kardeşlerimize gazlı içecekler yerine ecdadımızın yadigarı kompostuları, tabii meyve sularını öneriyoruz. Bu yaz kampanya başlatıyoruz dedik. İnşallah ümit ederiz ki bugün unlu mamullerde de yine evde yemeklerimizi güzel güzel hazırlayan annelerimize, ailelerimize, kardeşlerimize güzel tavsiyelerinizin olacağını ümit ediyoruz.
İnşallah.
Evet hocam, unlu mamuller derken isterseniz şöyle ana kategori olarak ekmekten mi başlayalım, kek ve pastalar mı dersiniz?
Tabii şimdi esasında unlu mamuller konusunda Osmanlı mutfağı çok zengin.
Evet.
Esasında o mutfağa dönsek zaten problemimiz hiçbir şey kalmayacak.
Hepsi çözülecek.
Kalmayacak ama inşallah işte yavaş yavaş zaman zaman bazı gruplar bunları gündeme getiriyorlar ve tariflerini vererek de güzel bir çalışmaya sebep
oluyorlar. Hocam hamdolsun ben toplumumuzda her alanda gerçekten İslami hassasiyette güzel bir dönüşüm ve uyanış olduğunu görüyorum. Çevremizde aynen buyurduğunuz gibi bahsediyoruz. Özellikle tabii insanların sağlıklarını da tehdit edecek bir takım bilgiler duyunca biraz daha fıtri ve tabii eğitim ve üretime insanlar yöneliyorlar. Ama bu konuda tabii pratik çözümler, onlara da uygulayabilecekleri çözümler bekliyorlar. Evet. Ümit ediyoruz ki inşallah ecdadımızın mutfağına mümkün olduğu kadar çağımızın globalleşmenin, tüketimin, marketleşmenin getirdiği şartlar el verdiği kadar hep birlikte inşallah dönme azmi gayreti arzusunda olacağız.
Evet. Şimdi tabii unlu ürünlerde katkı maddeleri
evet.
Ne maksatla kullanılıyor? Bir kere onu
oradan görelim. Başlayalım.
Çünkü yoksa unlu mamullerde bir problem yok esasında ama sanayici zaman problemini öne aldığı için öyle katkı maddeleri olsun ki diyor eskiden bir saatte yapılan bir ürünü yarım saatte 15 dakikada bitsin ve evet. satıp parasını alayım diye bir evet. hesabın içerisinde
kısa diyor. Zamanda üreteyim evet. ucuz üreteyim evet. uzun zamanda evet. bozulsun
evet. Evet. Mesela şimdi bizim baklava hatta şu sıralarda İngiltere ile Türkiye yarışıyor galiba şey almak için ne derler bu dünya sertifikasını almak için.
Ya baklava patenti kime ait?
Onun tartışması ne oldu? Halbuki bu baklava bizim baklavamız. Ama bizim baklavamız demekten dahi şu anda zorlanıyoruz. Neden? Çünkü en kıymetli uzuvu nedir baklavanın? Yufkası.
Evet.
O yufkanın kalitesi, inceliği, ustalığı baklavanın tadını meydana getiriyor esasında. Dolayısıyla bugün maalesef bu bizim eski ustalarımızın böyle tela gibi sanki bir taraftan baktığınız zaman öbür tarafta gözükecekmiş gibi ince ince işlenen yufkayı tabii sanayici bu şeyle bu ustalıkla yapmakta sıkıntı çekiyor.
Evet.
Sıkıntıyı çekince bu sefer kimyacılar imdadlarına yetişiyor. Diyor ki bak ben size bir madde vereceğim. Bu maddeyi koyduğunuz zaman yufka hamuru hemen kıvamına gelecek ve çok kısa zamanda da incelme kolaylığını sağlayacak diyor. Tabi şeyler sanayiciler hemen balıklama atlıyorlar bu şeye. Şimdi efendim bu bir toz. Baktığınız zaman keşke hatta beraberimde örnek getirebilseydim burada. Toz halinde beyaz bir toz. Şimdi evet. bu tozdan şu kadar koyarsan hamura evet. işte senin yufka açmak için yaptığın, sarf edeceğin emeğin en az yarıya indirecek, çok evet. hızlı bir şekilde de inceltilmiş hale getireceksin.
Evet.
Evet, bu madde nedir? Lecithin.
Evet.
Tabii ecnebi lisanda maalesef Türkiye'de de o şekilde şey yapıyor. Lecithin bir amino asit. Yani protein yapı taşlarından birisi. Tabii protein ve yapı taş deyince hemen kafamızda canlanıyor ki acaba bu hayvansal mıdır? Evet maalesef hayvansal. En çok nerelerde üretilebilir? İşte kıllar, tüyler, hayvanların şeylerin, kuşların, kanatlıların tüyleri ve çok acayip bir şey insan saçları.
Ya hocam çok özür dilerim. Evet. Almanya'da yaşayan bir arkadaşım konuyla ilgilendiğimiz için bana internet üzerinden kısa bir video göndermişti. Uzak Doğu'da yani özellikle bu hamur işi sektöründe kullanılmak üzere sektör oluşmuş berberlerden insan saçları toplanarak bir görevli tarafından motosikletlere evet. toplanıp fabrikaya taşıdıklarını belgelendirmişler.
Evet. Evet. Maalesef böyle bir durum var. Hatta biz bu konuyu, ben de tabii Almanya'dan bu bilgiyi seneler önce öğrenmiştim. Getirdim, burada söylediğim zaman herkes yadırgadı. Ya olur mu ya, mümkün değil falan. Evet. 3-5 ay önce televizyonda bu konuyu benimle görüşmek için program yapmışlardı. Ben bunu anlatırken muhabirleri de canlı yayın olarak Çin'den katıldı. Çin'den katıldı ve o da teyit etti. Ben şimdi bu söylemiştim, insan saçından ve domuz kılından maalesef uzak doğuda, yani Çin'de bu madde üretiliyor, bütün dünyaya da ihracatı yapılıyor diye. Evet. Hemen o canlı yayına bağlanan muhabir, evet burada %90 domuz kılı ve insan saçından yapılan sisain bütün dünyaya ihraç ediliyor diye o canlı yayında söyledim. Şimdi bu böyle bir çalışmanın sonucunu düşünün. Yani şimdi bu maddenin bütün unlu ürünlerimizde kullanıldığını düşünün. Dehşet bir durumda kalıyor insan. Yani nasıl bu pazar hazır gıdaları, hazır unlu ürünleri nasıl tüketmek durumunda olacağız? İnsan tabii birdenbire bir üzüntünün, tiksintinin, moral bozukluğunun içerisine düşüyor. Evet. Ama maalesef ihmal edilmiş. Maalesef devlet kurumları da bunun üzerinde ciddi bir şekilde durmamış. Tabii bizim bu çalışmalarımız esnasında Tarım Bakanlığı da devreye girdi ve sisteyin konusunda önemli yasakların, tedbirler kontrollerin aldı. Alınmasına sebebiyet verilmiş oldu.
Yani en azından bugün özellikle yurt dışından ithal edilen bu sisteyin maddesinin çoğunluğunun dinimizce
kesinlikle
sakıncalı olduğu
kesinlikle
yüzde
yüz. Çünkü burada, en ucuz, çünkü çok ucuz. Evet. Yani mesela ördek tüylerinden de yapılabilir. Ama çok pahalı o.
Evet, evet.
Dolayısıyla bütün sanayiciler bu sisteyini tercih ediyor.
Bir de bu konuda müsaadenizle hocam, ben bir şeyde sürekli hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili fıkıhçı arkadaşlarımızla müzakere ettiğimiz zaman hep bize, efendim işte dinimizde, fıkıhta istihale ve tagayyür var. Yani maddenin yapısal özellikleri değişmiş ve olunca bunlar değişir gibi bir anlayış var. Fakat burada dikkat edilirse bir kere insan saçı, insan fıtratı hiçbir şekilde, evet. hiçbir şekilde hiçbir organının parçasının yenmesi tegayyürle de olsa caiz olan bir husus değil. İkincisi yine pis hayvan dediğimiz domuz, affedersiniz, hayvanın içinde istihale ve tegayyür düşünemiyoruz. Dolayısıyla her halükarda bizim için, yani unlu mamullerde özellikle sisteyin katılmışsa, bu bizim için ciddi bir risk oluşturuyor. Hepsi olmasa da büyük bir risk.
Çok önemli bir açıklama da yapmak istiyorum. Bu sisteyin öyle nemenen bir şeydir ki şu anda tıpta da kullanılıyor. Evet. Çocuğunuz öksürüğe yakalansa, hastanız efendim öksürüğe yakalansa, ilaçların hemen hemen eczanelerde satılan ilaçların %70'i, %80'i sisteyin ihtiva ediyor. Evet. Çünkü balgam söktürücü özelliğe sahip olduğu için, bir de bu madde ilaçlarda da kullanılıyor. O bakımdan çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Peki bütün hocam şeylerde, ürünlerin etiketinde sisteyin olarak mı yazar?
Yazma,
ayrı kod veya farklı isim?
Yasak. Yazmıyorlar ki. İşte işin sıkıntısı burada. Maalesef un, hani buğdaydan un üretilirken evet. Siparişe göre uncular da koyabiliyor bu maddeleri. Evet. Sonradan kendileri de koyabiliyor. Hiçbir zaman bunun izahını net olarak görmeniz mümkün değil etiketlerde.
Yani etikete hangi aşamada konulduğu belirgin olmadığı için evet, üretici firma kendisi katmış olsa bile koymama ihtimali mi var?
Var, evet, evet. Maalesef bu var. Onun için yani çok dikkatli olmamız lazım.
Herhalde o zaman biz burada
halkın da bilgisi olunca, oluşunca şimdi bugün sisteyin ismini zaten etikette görse belki tamamen reddedecek duruma geldi. Birçok kardeşlerimizin dikkatli. Bu sebeple yazmıyorlar etikette.
Yani biz o zaman bireysel anlamda tüketicilerimize bu mesajı iletmekle birlikte herhalde burada asıl mesuliyet bizim iş dünyasına, dindar iş adamlarımıza ve hükümetimize üşüşüyor ki evet, bu konuda gerekli tedbirler alınmış olsun. Aksi takdirde bunun tespiti mümkün değil.
Bu konuyu biz gündeme getirdiğimiz zaman Türkiye'deki laboratuvarların hiçbirinde sistahini tespit edecek tedbirleri almamışlar. Kitler yoktu. Evet. Biz sorduk. En sonunda bir tanesi kitini getirtti de onlarda acaba bu madde var mıdır yok mudur? Bugün ancak yeni incelenebilecek duruma geldi.
Evet, sistahin tamam hocam, bir kenara bıraktık. Bunun peki, haricinde katkılara
enzimler,
gelirsek.
Enzimler. Evet. Bu enzimlerin çoğu hayvan kökenli.
Evet.
Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ekmekte de kullanılıyor, boğaçalarda, böreklerde, efendim, unlu ürün dediğimiz bütün ürünlerde bu türlü enzim ismiyle katkı maddeleri kullanılıyor. Bunların da dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bunun için de tabii bir bu işi bilen bir kurumun denetiminden evet,
burada geçmiş, da helal gıda sertifikası
olması çok önemli.
Aramak evet. Evet.
Biz de mesela şimdi birçok belki 50'ye yakın un firması sertifika almak için müracaat etti ama bunlardan en fazla 25-30 tanesine sertifika verebildik. Evet. Bu kontrolü rahatlıkla yapabildiğimiz firmalar nezdinde bu sertifikamızı yürürlüğe sokmuş olduk. Bu bakımdan sertifikalı olmasına dikkat etmelerinde fayda var. Evet. Gerek un olarak gerek mamul unlu ürünlerde kullanılan unun kalitesini sorgulamakta fayda var yani. Hı. Çünkü unlu ürün dediğimiz zaman çok yaygın, köşe başlarında bile boğaçacı, efendim börekçi, yani ayaküstü gıda maddelerini satan kurumlar var. Dolayısıyla bu kurumlarda bu üretimleri kendileri yapıyorsa hangi unu kullanıyorlar? Hangi firmanın ununu kullanıyorlar? Bence buraya kadar sorgulamak zorundayız yani.
Yani bilinçli tüketici olmak çok, zorundayız evet, çok, günümüzde bir. Çok. Tabii bu enzimler de yine etiketlerde belirtilmediğine göre herhalde burada da daha çok GİMDES'in sertifikası evet, öneme kavuşuyor.
Yani reklam olur diye GİMDES'in ismini söylemedim ama hakikaten böyle bir kurumun devreye girmesinde müthiş şekilde ihtiyacı var.
Evet. Belki tabii buradaki bir programda belli bir kurumu reklam etmek niyetimiz yok ama hocam burada bir zaruret var.
Evet.
Yani insanlara biz bir çözüm yolu göstermek zorundayız. Evet. Hani bu yasak, şu yasak, bu tehlikeli diyoruz ama bunun karşısında tüketici ister istemez peki ben ne yapacağım yani ekmek yemeyecek miyim sorusuyla karşılaşacağız. Dolayısıyla hayır yiyeceğiz ama bilinçli tüketici olacağız. Enzimlerini dini ölçülere, İslami usullere uygun katan firmaları araştırmak, taharri yapmak. Dinde çok, bizim fıkıhtaki adı bunun taharridir hocam. Bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu da bireysel anlamda herkes yapamayacağına göre bunu yapan kurumların sertifikalarını takip etmek herhalde en kolay ve en sağlıklı sonuçlar elde edecektir. Hocam malumunuz dinimizde iki şeyin taharrisi şarttır. Bir, zekatı verirken zekatı vereceğiniz şahsın zekata layık olup olmadığını. Yani ben zekatımı verdim, kurtuldum yetmiyor. Verdiğiniz şahıs buna ehil midir, değil midir? Burada dinde tahari şarttır. İki, yiyeceğiniz şeylerde. Marketten aldım, ne olacak? Ekmektir diyemiyoruz tabii, bugün. Çünkü tabii, belki bilmediğimiz dönemde bunu diyebilirdik. Çünkü o zaman bizim açımızdan cehalet vardı. Bilmediğimiz bir husustu. Ama bugün artık ayyuka çıktı bu tür konuşmalar ki her türlü gıda maddelerimizde sağlığımıza veya dinimize uygun olmayan katkılar var. Bunları duyduktan sonra taharri yapmamak bizi sanırım bu sorumluluktan kurtarmayacak.
Kurtarmaya vesile olacak inşallah. Evet. Tabii bunun dışında başka ne maddeler
hocam,
var?
Hocam mesela yaş pastalarımız var.
Yaş pastalara
katılan
tabii jelatin diye
evet, jelatin katılıyor. Genelde
var.
Evet, margarinler katılıyor.
Margarinler var.
Yağlarda belki evet, bunu konuşacağız ama evet, katkı maddeleri açısından tabii, arz ediyorum.
Şimdi margarinli ki bu pasta hamur işlerinde genellikle sanayide en sağlıksız margarinler kullanılıyor ucuz olduğu için. Dolayısıyla buna da çok dikkat etmek lazım. Mesela bugün hazır ürünlerden mesela bisküviler veya bisküviye benzer şeyler çoğunda bir sertifika veremedik. Verememizin sebebi kullanılan yağ. Bu yağ tabii vücuda girdiği zaman çok önemli zararlar meydana getiriyor. Kanser riski oluşturuyor. O bakımdan dolayı bu trans yağ dediğimiz trans yağları meydana getiriyor ki bugün bütün bilim kurulları trans yağların kanser riski meydana getirdiğini söylüyor ki evet. En çok margarin tipi yağlardan oluştuğunu artık dünya alem bilecek durumda.
Sağır Sultan duydu.
Evet, aynen o şekilde. Evet. Onun için mümkün mertebe biz kesinlikle doğal yağları tavsiye ediyoruz. Yani margarin gibi özellik veren yağlar var. Biraz belki biraz maliyeti yüksek olabilir ama bugün mesela bizim bir İslam ülkesi olan Malezya'da ve oradaki tabiat şartlarında yetişen palm yağları var. Evet. Palm yağları çok enteresan. Hem katı yağları vardır hem de sıvı yağları vardır. Eğer bu iki yağ uygun şekilde birleştirdiğiniz, kombine ettiğiniz zaman rahatlıkla margarinin özelliklerini bu hamura verip o şekilde ürün üretebileceğimiz imkanı var. O halde bugün mesela bu şekilde çalışan firmalardan bazıları bizden sertifika alabildi. Demek ki olabiliyor ve hiçbir zaman yani margarinde istenen özelliklerin dışında bir zararlı bir özellik de görülmedi yani bugüne kadar. Evet. Bakımdan yani alternatifler var. Rabbim bütün tabiata baktığımız zaman mutlaka helali de yaratmış. Onun alternatifi olan haramı da yaratmış. Şimdi evet. İnsana bakıyoruz. Hangisini tercih ederse ona göre de herhalde bir imtihan sorusuyla karşı karşıya kalmış oluyor. Ondan sonra yine hamurlu ürünlerde sistahini söyledik, margarin söyledik, evet. Enzimleri söyledik.
Evet.
Bir de jelatin tabii.
Evet.
Baş belamız bugün maalesef. Bunun %100 helal yapılması mümkün de üretim proseslerindeki güçlükten dolayı sıkıntı var. Çünkü yani bir kilo jelatin üretmek için 20 kilo deri ve kemik parçaları bulmamız gerekiyor. Tabii büyük iküller tutuyor.
Ama bunu Türkiye'de bulmak zor değil hocam.
Ama onun %100 helal olması şart. Evet. Yani o deri parçalarının, o kemik parçalarının hem helal, eti helal kılınmış hayvanın kemiği olacak, evet. Hem de helal usulde kesilmiş olacak.
Evet. Evet.
Ne ölmüş ne de İslami olmayan usulle kesilmiş olmaması lazım. Bunu tabii bir firma müracaat etti bize, veremedik. Neden veremedik? Arkadaş DNA kadar dahi bir parça karışsa üretiminize biz ona sertifika veremeyiz dedik.
Tabii. Yani siz kefil oluyorsunuz.
Tabii çünkü. Onun için yani %100 o ham maddelerin giriş kısmı kesinlikle helal olarak sağlanmış olması lazım. O sıkıntı var. Yani eğer o halledilebilirse onu çözmek mümkün. Tabii onun alternatifleri var.
Evet.
Biraz pahalı, belki biraz üretimde bir takım daha emekler göstermesi gerekiyor. Mesela bizim şeyler dediğimiz bu bir hatırlayamadım ben birdenbire. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Harlup dediğimiz şey. Ha, bu mesela bunun çekirdeği ve kendisi esasında böyle bir koyulaştırıcı özelliğe sahip. Mesela bunlar kullanılabilir. Buna benzer daha uvar gum var. Arap zampı dediğimiz zamplayı bu özelliklere sahip. Bunları tercih ederek jelatinin şu andaki bari durumundan korumak için bunları tercih etmek lazım. Dolayısıyla tabii üreticiler yeni bir teknoloji, yani Avrupa'dan öğrendikleri üretim teknolojilerinin yanında bir de acaba bizim bu şartlara uygun hangi maddeleri kullanabiliriz diye bir Ar-Ge çalışması yapmaları gerekiyor.
Evet.
Bunu yapmıyorlar çoğunlukla.
Yani bir farklı arayışlara girmemiz gerekiyor jelatin üretiminde. Başka hangi maddeler kıvamı artırabilir? İkincisi de Türkiye'de helal jelatin üretmenin arayışı içerisinde olmamız gerekiyor.
Yani kesimhaneleri tamamen kontrol altına alabilsek problem çözülecek o zaman.
Evet.
Çünkü o artık oradan çıkan bütün deri parçası, kemik parçası vesaire kontrol altına girmiş olacak.
Evet.
Bunun üzerine çalışıyoruz. Kesimhaneler bizden sertifika alması için teşvik ediyoruz, kolaylık gösteriyoruz. İnşallah tamamlanırsa büyük bir imkan sağlanmış olacak.
İnşallah. Hocam takdir edersiniz ki yani bu gıdalarda her zaman bunu özellikle vurguluyoruz. İşin belki de tekniği açısından sağlığa zararlarını da ifade ediyoruz ama bir de bunun görünmeyen maneviyatımıza zararını hiç gözden kaçırmamamız
o çok
lazım.
O çok
yani özellikle bu ben unlu mamuller konusunda dışarıda üretilen ürünlerin zorunlu olmadıkça, mecbur kalınmadıkça tercih edilmesi taraftarı değilim. Takdir ederseniz ki işe dini açıdan baktığımız zaman, bu perspektifle baktığımız zaman dini ibadetlerini yerine getirmeyen insanın pişirdiği bile insanın manevi dünyasına etki etmektedir. Bırakın siz bunun içindeki katılan katkı maddelerini, velev ki katkılar olsa bile abdestsiz veya işte ibadetlerini yerine getirmeden bir kişinin pişirdiği yemeğin insan üzerine etkisi bizim tarihimizde, ecdadımızda bu tür sayfalarda hikayelerle doludur. Dolayısıyla biz sadece işin yani sağlık boyutuyla da yetinmek değil, eğer çocuklarımızın maneviyatından şikayetleniyorsak, eğer çocuklarımızın söz dinlemediğinden şikayetleniyorsak, eğer çocuklarımızın namaz kılmalarından şikayetleniyorsak, herhalde arka planda göremediğimiz bir takım şeyler var
bunu
bu konuda da temel ölçü tek halal gıda olduğuna inanıyoruz.
Evet.
Yani yenilenin helalinden olması, kazanılanın helalinden olması insan maneviyatına bu açıdan çok etkili. Aklıma gelmişken özür dilerim, müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Malum haliniz Ebul Vefa Hazretleri ile ilgili.
Allah-u Ekber. Aynen, ben de sana onu alacağım.
Yani ya, o zaman isterseniz
buyurun. Çok güzel, tamam.
Yani malum haliniz evladı biraz şey yapınca, ergenlik çağına doğru yaklaşınca çarşı pazarda gezerken orada pazardaki çuvalların altını çuvaldızla deliyor sürekli ve çocuk bundan bir zevk alıyor. Ve tabi bu mesele Hoca Efendi'ye, zamanın Hoca Efendisi, saygın insanı iletiyorlar. Kendisi hanımıyla istişare ediyor, ya ne oldu bu çocuğa, niye böyle bir yaramazlık yapıyor diye istişare ederken hanımı bir gün muhasebe ederken bir itirafta bulunuyor. Diyor ki ben diyor ona hamileyken diyor.
Nar.
Evet, komşumun narlarının kokusu çok içimi çekmişti. Şöyle diyor, elimdeki iğne diktiğim iğneyi batırdım da diyor onun tadına bakmıştım diyor. Herhalde oraya da soktuğumuz o iğnenin tesiri olmalı ki bugün de çocuğumuz komşunun çuvallarına çuvalda sokmaktadır diyor. Hakikaten bu olmuş mudur, olmamış mıdır, dinleyicilerimiz nasıl algılar, ama bunun gerçekten birçok örnekler var. İmam-ı Azam Hazretlerimizle ilgili elma hikayesi var. Bunlar artık topluma mal olmuş kültür olduğu için ben çok tekrar etmek istemiyorum.
Evet.
Ama gelmek istediğim nokta şu ki özellikle günlük tükettiğimiz ekmek, her gün yiyoruz. Günde 3 defa yiyoruz hocam. Diğer unlu mamulleri sürekli yiyoruz. Bunların sadece İçindeki katkı maddelerinin sağlıklılığı değil, dini açıdan hassasiyeti de var. Artı bırakın katkı maddelerini, onlar iyi olsa bile bir de pişiren ortamların, pişiren insanların maneviyatı var. Çünkü günahın işlendiği bir ortamda günah oradaki nesneleri de etkilemektedir hocam. Hatta Allah-u Teala'nın hoşuna gitmeyen, Allah'ın razı olmadığı bir davranışın işlendiği yere eğer Allah'ın laneti iniyorsa oradaki nesneler de etkilenmektedir. Yani çok ben sürekli bunu bahsederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ilginçtir hocam. Haç'ta Muhassıra diye bir vadi var. Oradan geçerken hızlı hızlı koşarak geçer. Tabi sahabeler Efendimiz'e birlikte haç yapıyorlar ve merak ediyorlar. Sorma ihtiyacı hissediyorlar. Ya Resulallah, bu bir haccın rüknü müdür? Haccın şartlarından biri midir? Yani buradan geçerken koşalım mı? Nasıl ki tavafta bir takım koşlar oldu ki. Diyor ki burası diyor Ebrehe ordusunun helak edildiği vadidir. Buraya Allah'ın gadabı inmiştir. Buradan çabuk geçin. Yani Allah'ın lanetinin indiği, gadabının indiği yerde duran herkes oradan etkileniyorsa, Allah-u Teala'nın hoşuna gitmeyen, onun rızasına uygun olmayan davranışların yapıldığı bir yerde, orada nasıl ki biz dini yönlerde manevi atmosferdir diyoruz, bir feyiz vardır diyoruz, orada da negatif bir atmosfer oluşuyor ve bu atmosfer ister istemez insanın veya oradaki yapılan ürünlerinde ruhuna, içine işlemiş oluyor. Bu açıdan ben ısrarla bunu çok vurgulamak istiyorum. Mümkün olduğu kadar hazır tüketimden, hatta kendim de zaman zaman yaptığım için bunu söylemeye cüret edemiyorum ama dışarıda yemek yemek kültüründen biraz uzaklaşsak çok uygun önemli olacaktır.
Bilhassa bizim kültürümüzde değil, dışarıdan gelmiş mesela pizza kültürü, buna benzer. Çünkü bu sistemin evet, kullanıldığı maddelerden biri de pizzalardır.
Evet.
Pizzalarda fırından çıktıktan sonra şişkinç olarak beklemesi müşteri için tabii istenen bir şey. Onun için üretici de mümkün mertebe bu maddeyi kullanarak şişkin vaziyette pizzaların vitrinde durmasını sağlamaya çalışıyor ki bu da maalesef gene bizim dikkatli olacağımız bir iş yani. Pizzalara mümkün mertebe öğrenip iyice metod yaptıkları teknikleri öğrenip kullanıp kullanmadıklarını tahkik edip ondan sonra belki yemeğe cüret etmeleri gerekir.
Evet hocam, unlu mamullerle ilgili birkaç ana başlık olsa kısmen konuşmuş olduk ama zamanımız da yavaş yavaş sona doğru geliyor. Müsaade ederseniz bugün İnşallah. İçin bir de işlenmiş etlerimiz vardı. Biraz da buradan bahsetmek istiyoruz.
En önemli
istiyoruz.
Kısım bu. Evet. Maalesef bu işlenmiş et ürünlerinde karşımıza çıkan en önemli şey hazır bir kere kılıflar içerisine doldurulmuş kıyma cinsi maddelerin meydana getirdiği sucuklar, evet, salamlar, sosisler.
Evet.
Bunlar üzerinde çok dikkatli durmamız gerekiyor. Çünkü kılıftan itibaren bizi tehdit eden, imanımızı, imani duruşumuzu tehdit eden unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bir kere Türkiye'de dahi bugün bağırsak sorunu büyük bir problem teşkil ediyor. Evet. Bunun mutlaka helal bir hayvanın bağırsağı olması ve helal kesilmiş bir hayvan da olması mecburiyeti gerekir var. Maalesef dışarıdan ithal yoluyla bağırsaklar getiriliyor ve rastgele bu firmalar tarafından kullanılmaktadır. Diyeceksiniz ki kılıf zaten atılıyor.
Evet.
Ama o içindeki maddeler konurken rutubetiyle konuyor.
Tabii.
Dolayısıyla iki madde yüzeysel olarak birbirleriyle temas halinde oluyor.
Etkileşim halinde oluyor.
Etkileşim yani oluyor. Dolayısıyla bir kirlenme söz konusu oluyor.
Evet.
Bunları tahkik etmeleri lazım. Evet. İncelemeleri lazım. Sentetikleri dahi maalesef kollagenden yapılıyor. Hayvanın kollageninden yapılıyor.
Evet.
Bu da şüpheli bir durumda karşımıza çıkıyor. Bakımdan onu sorgulamadan o ürünleri tüketmemeleri gerekir.
Evet.
Evet. İçeriye girdiğimiz zaman içeride de katkı maddeleri söz konusu. En yaygın bugüne kadar kullanılan sodyum nitrit ve evet, monosodyum glutamat. Sodyum nitrit neden kullanılıyor? Sucuğun veya salamın veya da
sosisin
belli bir kırmızı rengini, evet, yani evet, tazeliğini göstermesi bakımından önem veriliyor. Şimdi bu madde böyle bir özelliği uzun müddet devam ettirecek bir imkan sağlıyor. Evet. Birinci madde. İkinci madde rutubetini muhafaza ettiriyor ve tazeymiş gibi, yani soyulduğu zaman sanki yeni hazırlanmış gibi intiba veriyor. Evet. Ve tabii şimdi bunu kullananların iddiaları güya bu ayrıca bir nevi mikroplara karşı, bakterilere karşı da bir koruyucu özellik veriyor diyor. Ama tabii bu konu uğruna bu maddenin kullanılması çok önemli bir tehlikeyi meydana getiriyor. Çünkü hele böyle protein maddesi olduğu için içine konan madde, bu şeyle, sodyum nitritle bir araya geldiği zaman nitrosamin dediğimiz kimyasalı meydana getiriyor. Bu da bütün literatürlerde nitrosaminler en büyük kanserojen riski veren maddeler olarak zikrediliyor. Şimdi biz maalesef biz bu sodyum nitriti koymakla bu maddeyi soframıza büyük bir tehlike unsuru olarak sokmuş oluyoruz. Bilhassa çocuklarımız, hani bu sosisleri en çok çocukların ekmek,
evet, beslenmelerine veya ekmek aralarına
çok yanlış.
Evet.
Yani bu nitritin mutlaka kullanılmaması gerekiyor. Ama diyecekler tabii o zaman bozulacak, bu tehlikeli, o zaman o daha tehlikeli kimyasal işi, mikroplu zehirli maddeler oluşturur. O zaman ürettikten sonra bekleme zamanını kısaltmamız lazım.
Evet.
Yani 6 ay değil de raf ömrü.
Yani bunu korunmasını azaltırsak kısa sürede tüketilecek bir yöntem.
Bence yani ki bazı ülkelerde bu türlü ürünleri 15 günde, bir ayda tüketme yasası çıkarmışlar.
Evet.
Dolayısıyla mesela Azerbaycan'dan gelen kardeşimiz geçen gün öyle dedi. Bu türlü ürünlere 15 gün müddet tanıyor bizim hükümetimiz diyor. Tamam, böyle olsun. Yani illa 5 ay 6 ay beklesin diye bir kaideyi ortadan kaldırmalar lazım.
Efendim, hepsi dönüp dolanıyor. Dünyevileşmek,
evet,
tüketim, kapitalizmin, evet, ruhuna dönüyor.
Evet. Aynı oğlum.
Çok kısa sürede, evet, çok kazan felsefesine geliyor.
Ve tabii kapitalist zihniyet, ha bunun işte en asgari limite indirdik, dolayısıyla o zarar vermiyor diye bir hikaye açıklama yapıyorlar.
Hocam, bu maddeler, özür dilerim, gerek sodyum nitrit olsun, gerek monosodyum glutamat olsun, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına zararlı olduğuna dair açıklamaları var değil mi hocam?
Var. Sodyum nitritin var bir kere. Monosodyum glutamatın tartışmalı şeyleri var. Yani bugün bilim adamları bu konunun bu noktada ikiye bölünmüş durumdalar.
Evet.
Bir kısmı, hayır, bunun zararları var. İşte emareleri bunu kullanan insanlarda görülüyor. Ki en önemli iddiaları, monosodyum glutamat, evet, için iddiaları, çok sık kullanıldığı takdirde beynin sinir uçlarında iltihaplar
sebep oluyor
ve ileride Alzheimer hastalıkları da, evet, oluşturabilecek duruma geliyor.
Aslında şimdi, özür dilerim hocam, sözünüzü unutmayın, bağışlayın. Konuyla ilgili aklıma geldiği için söylüyorum. Yani gerek sosyal meselelerle, gerekse de özellikle tecrübi deneye dayalı laboratuvar şartlarındaki deneylerde ben ilim adamlarının iki farklı bakışlarını siyasi buluyorum.
Evet.
Çünkü laboratuvar şartlarında zaten hayvanlar üzerinde
ticariyi de ekleyin yani.
Evet.
Siyasi
yara ticari. Evet. Çünkü laboratuvar şartlarında zaten siz onu hayvanlar üzerinde deneklerde tecrübe ediyorsunuz.
Evet.
Eğer burada birkaç hayvan üzerinde deneklerde bu sonuç çıkmışsa bunu inkar etmeniz için sizin olaya şartlı ya da taraflı bakmanız gerekiyor ki buna ben siyasi bakış diyorum. Bu taraflılık bazen ticari veya bir gelir amaçlı oluyor. Bazen ideolojik amaçlı oluyor. Bazen dünya görüşünüze bağlı oluyor. Dolayısıyla yani bunun tartışılıyor olması da bence çok fazla olmadığını değil.
Evet.
Var olduğunu ancak insanların bunu kabulde taraflı davrandıklarını gösteriyor söylesek.
En doğru.
İleri gitmiş olmayız inşallah.
Yok, çok doğru. Tam olarak ifade bu. Ona göre yani kardeşlerimiz mümkün mertebe bu
bundan
ürünleri
uzak
durma ve mümkün mertebe GİMDES'in kontrolünde olan ürünleri tercih etmeli.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Dolduğu için bir programın sonuna geldik. Ezan vakti yaklaşıyor. Programımızı hemen burada bu haftalık itibariyle de sonlandırmak zorundayım. Çok çok teşekkür ederiz.
Evet, teşekkür
İnşallah
ederim.
Haftaya buluşmak ümidiyle.
İnşallah. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Saadettin Ekinci ile Helal Gıda, Helal Hayat programını dinlediniz.